SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 15 Temmuz 2022 Cuma. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümü var. Yavuz Bey'le 15 Temmuz darbe girişimini ve geçen 6 yılda ne yapıldığını konuştuk. Programın ikinci yarısında Victoria Polisi'nden Sergeant Hatice Güler'le konuşacağız. Hatice Hanım toplu taşımda güvenliği sağlamak için yeni başlatılan Stop It programını bize anlatacak.
Stop It, toplu taşımadaki istenmeyen cinsel içerikli davranışlara maruz kalan ya da şahit olan kişilerin cep telefonlarından polise gizlice bildirmeleri sağlayan yeni bir araç.
Sayın dinleyiciler, bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Ulusal Kabine artan COVID-19 vakalarını tartışmak üzere pazartesi günü toplanacak. Ülkesinden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı gittiği Singapur'dan görevinden istifa mektubu gönderdi. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde camilerde selalar okunacak. Covid-19 vakalarının arttığı koşullarda ulusal kabine pazartesi günü toplanıyor. Federal hükümet, hastalık izni olmayan casual çalışanların izolasyonda geçirdikleri dönem için verilen ve 30 Haziran itibariyle durdurulması kararlaştırılan $750 pandemi felaket ödeneğini tekrar uygulamaya koyması konusunda baskı altında. Başbakan Anthony Albanese, ödeneği tekrar başlatmayacaklarını söyledi ancak konunun ulusal kabinede gündeme geleceğini de ekledi.
We'll give consideration to all of these issues, but we inherited these decisions, but we also inherited $1 trillion of debt. And that's something that was not our responsibility.
New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet, pandemi felaket ödeneğinin kesilmesinin adil bir karar olmayacağını kaydetti. Perrottet konuyu pazartesi günkü ulusal kabinede tartışmak istediklerini de ekledi.
I think it is unfair that when the state imposes public health orders on people that restrict their liberty and their capacity to work for the government to not provide financial support.
New South Wales'te yetkililer yurt dışından gelen 3 kişide belirlenen yeni bir omikron alt varyantını takibe aldı. Uzmanlar BA4 ve BA5 varyantının Avustralya'da hakim varyant haline geldiğine ve daha hızlı yayıldığına dikkat çekiyor. New South Wales'te 3 kişide belirlenen BA2.75 varyantının özellikleri henüz bilinmiyor. Yetkililer şu anda yaşanan COVID dalgasının 3 hafta içinde zirveye çıkmasını bekliyor. Son 24 saatte Victoria'da 10.584 yeni COVID-19 vakası belirlendi. 17 kişi hayatını kaybetti. New South Wales'teki vaka sayısı ise 12.228 oldu ve 14 kişi hayatını kaybetti. Pasifik Adaları Liderler Toplantısı'na katılan Başbakan Anthony Albanese, liderlerin Avustralya'nın yeni iklim politikasını desteklediğini söyledi. Fiji'nin başkenti Suva'da düzenlenen zirvenin sonuç bildirgesinde iklim acil durumu ilan edildi. Başbakan zirvenin başarıyla tamamlandığını ve Avustralya'nın tuttuğu yolun takdir gördüğünü kaydetti.
Australia's new position on climate change was particularly well received and that's reflected in the communique.
Başbakan bugün Avustralya'ya dönecek. Ülkesinden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı gittiği Singapur'dan görevinden istifa mektubu gönderdi. Sri Lanka Meclis Başkanlığı Ofisi, Devlet Başkanı'nın istifa mektubunu e-mail yoluyla gönderdiğini doğruladı. Gotabaya Rajapaksa'nın istifa haberi, ülkenin ekonomi başkenti Colombo'ya gece ulaştı ve sevinç gösterileriyle karşılandı. Gece sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkede göstericiler, işgal ettikleri Devlet Başkanlığı sarayını terk etmiyor. Protestocular, Rajapaksa'yı ekonomiyi kötü yönetmek ve yolsuzluk yapmakla suçlayarak istifa etmesini talep ediyordu. Bu sabah Melbourne'da Western Ring Road'da kimyasal madde taşıyan çift römorklu tanker devrildi. Çevreye yayılan böcek öldürücü kimyasal madde nedeniyle Melrose Drive çevresindeki evlerde yaşayanlara dışarı çıkmaması çağrısı yapıldı. İngiltere'de görevinden istifa eden Boris Johnson'ın yerini alacak Muhafazakar Parti başbakan adaylarından biri daha elendi. Muhafazakar milletvekilleri arasında yapılan ikinci tur seçimde Adalet Bakanı Suella Braverman da yarıştan düşenler arasına katıldı.
Adnock 49, Braverman 27, Mordant 83, Sunak 101, Truss 64, Tugendhat 32. Therefore, under the rules, Suella Braverman is eliminated.
İkinci tur seçimden sonra aday sayısı 5'e düştü. Üçüncü tur oylama pazartesi günü yapılacak. Rusya, Ukrayna'da cephenin oldukça gerisindeki Vinse kentine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere en az 23 kişi öldü, 30 kadar kişinin akıbeti bilinmiyor. Füzenin Karadeniz'deki bir Rus denizaltısından fırlatıldığı bildiriliyor. Saldırıya uğrayan kent, başkent Kiev'in 268 kilometre güneybatısında savaşın ulaşmadığı bölgede bulunuyordu. Ukrayna saldırıyı savaş suçu olarak tanımladı. Polonya'da bir ormanda 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından öldürülen 8000 kişinin küllerinin gömüldüğü iki toplu mezar bulundu. Araştırmacılar mezarlarda 17 ton kül tespit edildiğini açıkladı. Kurbanların Azaldova toplama kampındaki tutuklular olduğuna inanılıyor. Tarihçiler mezarların 1944 yılında açıldığını, cesetlerin yakıldıktan sonra küllerinin gömülüp saklanmak amacıyla üzerine ağaç dikildiğini söylüyor. Ukrayna-Rusya savaşının Avrupa'nın ekonomik canlanmasını engellemekle kalmayıp kıtada ekonomik durgunluğa neden olması tehlikesine dikkat çekildi. Avrupa Birliği ekonomi sorumlusu Paolo Gentiloni, savaşın enerji ve yiyecek fiyatlarını yükseltip enflasyonu artırdığını, ekonomik büyüme ve tüketici güveninin azaldığını kaydetti. Gentiloni, durum böyle devam ederse Avrupa Birliği'nin bu yılın ikinci yarısında ekonomik durgunluğa girebileceğini ekledi.
Economic activity in the remainder of the year is no longer expected to add to the annual growth figure.
Gentiloni, ekonomik durgunluğun önümüzdeki birkaç yıl ekonomik büyümeyi sekteye uğratacağına da işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, 73 yaşında hayatını kaybetti. Eski karısının ölümünü Trump sosyal medyada kendisi duyurdu. Çekya doğumlu eski model, Trump'la 1977-1992 yılları arasında evli kaldı. Çiftin 3 çocuğu bulunuyordu. 15 yıl kadar önce 3 erkeğe cinsel tacizde bulunmak suçundan mahkemeye çıkan Oscar ödüllü sanatçı Kevin Spacey suçlamaları reddetti. Londra'daki ön duruşmada yargıç, 62 yaşındaki oyuncunun yargılanmasına gelecek yıl Haziran ayında başlanacağını söyledi. 6 Haziran 2023'te başlayacak duruşmalar 3 veya 4 haftada tamamlanacak. Çin'in doğusunda ölümlere neden olan sıcaklar beklenenden çok önce geldi. Dün öğleden sonra Şangay'da sıcaklık 41 dereceyi buldu. Rakam 150 yıldır görülmemiş bir sıcaklığa işaret ediyor. Kentte son 5 günde 3 kez sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir junta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin 6. yıl dönümünde camilerde selalar okunacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan halkı İstanbul Saraçhane'de yapılacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mitingine davet etti. 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin arkasındaki güç konusunda hem iktidar hem muhalefet Fethullah Gülen grubuna işaret ediyor. Ancak darbe girişimi sonrası gelişmeler konusunda iktidar ve muhalefetlerin görüş ayrılığı içinde. Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu darbe girişimi sonrası alınan önlemleri 20 Temmuz karşı darbesi olarak değerlendirdi. Darbe girişiminin 6. yıl dönümü dolayısıyla konuşan Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu muhalefet üyeleri gizlenen pek çok nokta olduğuna işaret etti. Bu süre içinde Fethullah Gülen terör örgütü olarak adlandırılan yapıya yönelik etkin bir soruşturma yürütülmediği, komisyon çalışmalarının apar topar sonlandırıldığı, komisyonda kritik isimlerin dinlenmediği, işin üzerinin örtülmek istendiği, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hazırlanan raporu saklayarak konuşulmasını engellediği, darbenin siyasi ayağının üzerine gidilmediği ve darbe gecesi olanlar konusunda cevapsız kalan sorular olduğu başlıca tartışma konularını oluşturuyor. Eski Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahsar Bağlı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında insanların alçaktan uçan F-16'lara kafa atarak şehit olduklarını savunması ise sosyal medyada günün konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye F-16 satışını yasaklayan bir kararı kabul etti. Karar, uçakların Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmayacağının garantisi olmadığı gerekçesiyle 244'e karşı 179 oyla alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, NATO zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye F-16 satışının Kongre tarafından onaylanacağını sandığını söylemişti. Türkiye'nin kredi risk priminin 900'e ulaşmasını değerlendiren Deva Partisi lideri Ali Babacan, Türkiye'nin iflasın eşiğinde olduğunu öne sürdü. Ülkenin bugüne kadar görülmemiş biçimde uçurumun kenarında olduğunu kaydeden Babacan, hükümeti tedbir almaya çağırdı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Türkiye'nin iflasın eşiğinde olduğunu söyledi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch de geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu B+'dan B'ye indirdiğini, görünümünü ise negatif olarak teyit ettiğini açıklamıştı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bazı semtlerde sel yaşanırken tatilde olduğu eleştirilerine yanıt verdi.
Pınar Mahallesi'nde ortaya çıkan zarar, ben ailemle il dışında olduğum için yaşanmadı. İçinde ciddi ihmaller var. Çünkü Esenyurt'ta dere yatağını ben daraltmadım. Geçmiş dönemin Esenyurt Belediyesi, o dönemin İBB Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve hükümeti o zihniyet yaptı bütün bunları. Ben çizmemi afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum.
Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, gerçek COVID-19 vaka sayısının açıklanandan daha fazla olduğunu belirtti ve kentte test yapan iki kişiden birinin pozitif çıktığını söyledi. Türk Tabipler Birliği'nin aile hekimleriyle yaptığı ankete göre ise COVID-19 vaka sayıları Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sayılardan en az iki kat fazla. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhansa gerçek sayının açıklanan rakamdan 40 kat daha fazla olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık COVID-19 verilerine göre 4-13 Temmuz tarihleri arasındaki hafta 117 bin kişi koronavirüse yakalandı. Rakam, vaka sayısının bir önceki haftaya göre 60 bin arttığına işaret ediyor. Avustralya'da da baskın hale gelen COVID-19 BA5 varyantının Türkiye'de de baskın hale geldiği bildiriliyor. Türkiye'de 27 Haziran 11 Temmuz arasında alınan 303 örnekten %83'ünün BA5 varyantı olduğu belirlendi. Fransa ve İspanya, Türkiye vatandaşlarına yeni bir vize kısıtlaması getirdi. Söz konusu ülkeler, Türkiye vatandaşlarına transit uçuşlarında vize uygulaması başlattı. Karar öncesi Türkiye vatandaşları başka ülkelere yaptıkları seyahatlerini transit salonu terk etmedikleri ve bekleme süreleri 24 saati aşmadığı müddetçe Fransa üzerinden aktarmalı olarak ek vize almadan gerçekleştirebiliyordu. Muğla'nın Datça ilçesinde 2 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Yangın nedeniyle 2500 kişi tahliye edilmişti. Para durumunu veriyorum. 1 Avustralya doları 11 lira 80 kuruş, 67 Amerikan yine 67 Euro sentten işlem görüyor. Bu sabah Avustralya'nın tropik bölgesi Kuzey Queensland'da yer yer hava sıcaklığı Melbourne'dan 8 derece daha düşüktü. Don olayı yaşanan Ravenshoe'da sıcaklığın sıfırın altına düştüğü sırada Melbourne'da sıcaklık 8 dereceydi. Hava durumu da şöyle. Perth yağışlı 20, Adelaide parçalı bulutlu 15, Melbourne parçalı bulutlu 15, Hobart bulutlu 13, Canberra güneşli 12, Sydney güneşli 16, Brisbane güneşli 21 ve Darwin güneşli 28 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Haber bülteni için İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümü olacak. Yavuz Bey'le 15 Temmuz darbe girişimini konuştuk. Programın ikinci yarısındaysa Victoria Polisi'nden Hatice Güler'le konuşacağız. Hatice Hanım yeni başlatılan Stop It programını bize anlatacak. Mesaj göndermek isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz ise SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümüyle devam edeceğiz. Ondan sonra da sizden gelen mesajlara bakacağım. Bu haftaki Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la 2016'daki 15 Temmuz darbe girişimini konuştuk. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye Gündemi bölümünde gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, bugün 15 Temmuz ve 15 Temmuz darbe girişiminin üstünden 6 yıl geçmiş durumda. Yavuz Bey, son 6 yılda ne oldu? Siyasi uzantıya ulaşıldı mı ve başarısız olması bu girişimin ülkede demokrasiyi güçlendirmedi, değil mi?
15 Temmuz'un üzerinden 6 yıl geçti. 6 yılın sonunda iktidar kanadında yeni bir takım kahramanlık hikayeleri anlatılıyor. Ki bazılarına gülümseyerek karşılık veriyor dinleyenler. Muhalefet tarafındaysa hala bir takım soru işaretleri var. Soru işaretlerinin başında Meclis Komisyonu'nun, 15 Temmuz'u araştırmayla görevli kurulan Meclis Komisyonu'nun çalışmalarının kısa sürmesi, uzatma imkanı varken uzatılmaması, raporunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulmaması ve işleme girmemesi, resmi evrak hüviyetine kavuşmaması. O dönemde komisyonda görev yapan, bugün muhalefette olan, o gün AK Parti'de olan isimler dahil olmak üzere bu konuyu gündeme getiriyorlar. Bir takım isimler de malumunuz o dönemde komisyonun taleplerine rağmen gelip komisyonun üyelerinin sorularını yanıtlamamışlar ve yazılı cevap vermeyi tercih etmişlerdi. Bu da tabii soru işaretlerinden birisi. Şimdi o geceye ilişkin soru işaretleri var elbette ama en kritik olanı simge isimlerden Adil Öksüz'ün yakalanması, sonra adli kontrolle serbest bırakılıp elden kaçırılması. Adil Öksüz'le ilgili birçok senaryo dile getiriliyor. O gece nasıl oldu da yakalandıktan sonra önemli isimlerin götürüldüğü Ankara Emniyetine götürülmedi de Sincan Adliyesi'ne götürüldü. Sincan Adliyesi'nde hakimin önüne Adil Öksüz'le ilgili geçmişteki vukuatları niye konulmadı bir dosya olarak? Bunun bir amacı var mıydı? Birileri mi korudu o dönemde? Bununla ilgili dava da açıldı. O dava dosyasında da bir takım iddialar var. Ama orada yargılanan isimler hala sistemin içerisinde. Üstelik 15 Temmuz'dan önce Adil Öksüz isminin bilindiği artık aleni. O çünkü bir dava dosyasına girdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ ile ilgili hazırladığı bir iddianamenin içinde yer alıyordu Adil Öksüz ismi. İsmi bilindiği halde nasıl serbest bırakıldı? O gece Akıncılar hava üstünde bulunuyordu darbe gecesi. Oradaki ekibi yönettiği iddia ediliyor. Kimine göre Türk Silahlı Kuvvetleri imamıydı, kimine göre Hava Kuvvetleri imamıydı. Ama o gece orada olması zaten bizatihi başlı başına büyük bir olay. Nasıl bırakıldı? Kim tarafından bırakıldı? Niye yakalanamıyor? Hangi ülkede olduğu daha önce İçişleri Bakanı tarafından biliyoruz ama hepsini kamuoyuna açıklayamayız denmişti. Sonra Adalet Bakanı bilinmediğini söylemişti. Buralarda bir takım soru işaretleri var. Bu soru işaretleri neden? Çünkü 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de hayat değişti, sistem değişti, yönetim değişti, yaklaşım değişti. İşte başkanlık sistemine geçildi, anayasa değişti, MHP ile AK Parti bir araya geldi. Yani çok ciddi, radikal değişiklikler oldu Türkiye'nin sisteminde. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı olağanüstü hal kararnameleriyle birçok insanı devre dışı bıraktı. Kamuda muhalif olan isimler sistem dışına itildi. Bunların FETÖ ile alakası olmadığını daha sonra AK Parti içindeki isimler açıkladı. Mesela Bülent Arınç bu konuyla ilgili son yaptığı açıklamada bazı akademisyenlerin üniversiteden uzaklaştırılırken rektörlerin kendisine rakip olacak isimleri temizlemek için onları FETÖ'cü diye suçladığını söyledi. Bazı ev sahiplerinin kiracılarını çıkartabilmek için kiracıların FETÖ'cü diye suçladığını aktardı. Yani FETÖ'cü suçlaması biraz delilden uzak ve sistemde farklı sorunları halledebilmek için kullanılabilen bir mesele haline geldi. Bu da FETÖ ile mücadeleyi sulandıran bir husus diye değerlendiriliyor. Ayrıca iktidarın bu imkanı farklı amaçlarla kullandığı biçiminde de muhalefetin eleştirileri söz konusu. 6. yılında 15 Temmuz'un 6. yılında işte bu soru işaretleriyle muhalefetteki bu soru işaretleriyle bu mesele tekrar tabii tartışma konusu ama diğer taraftan yeni kahramanlık hikayeleri oluşturma gayreti de var. Geçmişte AK Parti'de milletvekilliği yapmış olan Mansar Bağlı profesördür kendisi akademisyen. Bir üniversitenin rektörlüğüne de atandı. Daha sonra disiplin soruşturmaları çerçevesinde YÖK tarafından görevden alındı. Şanlıurfa milletvekilini kısa dönem yaptı. Katıldığı bir televizyon programında şöyle bir ifade kullandı. 15 Temmuz'da öyle kahramanlık hikayeleri var ki insanlar 11. katta binalarının çatısına çıktılar ve F-16'lara kafa atarak şehit oldular. Şimdi bu tabii olabilecek bir şey değil. Daha önce de biliyorsunuz atletlerle uçaklar durduruldu, tankların egzozlarına atletler sokuldu gibi akıl dışı hikayeler anlatılmıştı. Bazılarının bu dönemden yararlandığına ilişkin bilgiler sonradan gün yüzüne çıkmıştı. Burada da Mansar Bağlı'nın bu açıklaması tabii bir espri konusu da oldu. Aynı zamanda 15 Temmuz'un bir takım AK Parti'den uzaklaşmış ya da AK Parti'de ötekileştirilmiş isimlerin AK Parti'ye yeniden yanaşmak için kullandıkları bir konu başlığı gibi de algılandı Mansar Bağlı'nın bu sözleri. Çünkü insan aklının kabul etmeyeceği bir şeyi söylüyor ve bunu bir profesör olarak söylüyor. Hem de ekranda canlı yayında söylüyor. Daha sonra kendisiyle birçok insan tabii sosyal medyada bu konu olunca dalga geçtiler. Onun üzerine bu hatırlatıldığında program esnasında kendisi mecazi anlamda söyledim dedi. Bunun tabii mecazi olarak bir karşılığı yok ama bu değerlendirme yapılıyor. Yani birçok alanda insan 15 Temmuz'u bir yandan kullanmaya çalışanlar, bir yandan o gece hiç sıkıntı duymamasına rağmen bu işten fayda sağlamaya çalışanlar, sokakta olmamasına rağmen sokakta olduğunu söyleyenler, iktidarda olup da o gece alanda olmayanlar varken iktidarın muhalefeti alanda olmamakla suçlaması gibi tartışmalarla 6. yılında da 15 Temmuz değerlendirmeleri yapılıyor. Bu meselede her şeyin daha açığa çıkması için herhalde biraz daha sansürsüz bir soruşturmaya ihtiyaç olduğu da açık, öyle görünüyor. Ama şurası da kesin, 15 Temmuz Türkiye tarihinde önemli bir kırılma noktası, bir darbe girişimi, bu açık ama diğer bildiğimiz darbelerden farklı. ona müsaade mi edildi, yoksa bu mesele başka türlü mü değerlendirildi? Muhalefetin bu yönde kafalarında soru işaretleri var. O soru işaretlerini gidermenin yolu esaslı ve etkili bir soruşturma, ama o soruşturma tam olarak yapılmıyor. Birçok alanda yargılamalar yapılıyor. Yapılan yargılamalarda işte ne bileyim çocuğunu FETÖ okullarına gönderenler suçlu bulunuyor, kamudan uzaklaştırılıyor ama kardeşi darbenin koordinatörü olduğu bilinen isimler büyükelçi olarak atanabiliyor. Ya da FETÖ'den cezaevinde yatan abisi olmasına rağmen eski Tarım Bakanı gibi, Pakdemirli gibi bakanlık koltuğuna getirilen isimler de olabiliyor. Bütün bunlar kafaları karıştıran konular.
Yavuz Bey, ekonomik kırılganlık artıyor Türkiye'de. Amerika Birleşik Devletleri dolarının artması Avustralya gibi Türkiye ekonomisinde olumsuz etkileyecek değil mi?
Tabii 15 Temmuz Türkiye gündeminde tartışılan bir mesele ama vazgeçilmez bir tartışma konusu ekonomi. Yani ne oluyor, nereye gidiyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek çıkan enflasyon, bunun üzerine Fed'in rekor derecede bir faiz artışına gideceğine ilişkin beklenti bütün dünyada doların değerini arttırdı. Türkiye'de de bu değer artmasın diye büyük bir çaba var. Merkez Bankası rezervleri satılıyor. Son 37 günde 10 milyar doların üzerinde bir rezerv satışı olduğunu uzman hesapları incelediklerinde ortaya çıkartıyorlar. Hatta Merkez Bankası dolarla ilgili sıkıntısı olduğu için şirketleri arayarak Merkez Bankası'ndan yetkililer dolar bozduğunun ricasında bulunuyor. Bunu da şirket sahipleri gazetecilerle paylaşıyorlar. Böyle olağanüstü bir dönem yaşanıyor. Doların fiyatı artıyor. 2022'nin zirvesinde 17.50'lerin üzerinde gördü. Bunu durdurabilmek için yeterli cephanesi yok Merkez Bankası'nın. Net rezervi 6 milyar dolar civarına düşmüş durumda. Buna müdahale etme şansı, doların yukarıya doğru gitmesine müdahale etme şansı normal şartlarda yok ama biraz da enflasyon netice faiz sebep teorisini güçlendirebilmek, onu doğru gösterebilmek için gösterilen çabanın da bir sonucu olarak elindeki bütün imkanları değerlendiriyor Merkez Bankası. Uzmanlarsa son derece kaygılı. Hem dünyadaki bu gelişmelerden işte enflasyon, Amerika'daki enflasyon, Fed'in yaklaşımı, daha agresif olma ihtimali bütün dünyada doların değerini arttırırken Türkiye'de de arttırabilir. Merkez Bankası bu şekilde davranırsa Türkiye ödemelerle ilgili bir sıkıntıya girebilir diye. Türkiye'nin risk primi CDS'i 900'ün üzerine çıktı. O da 2002'den beri en yüksek düzeyinde. Yani AK Parti'nin iktidara geldiğinde de bu düzeydeydi. Şu anda da bu düzeylerde. Uluslararası finans kuruluşları Türkiye'nin uyguladığı ekonomik programın yarattığı tehlikelere dikkat çekerek not düşürüyorlar. Türkiye'de seçime gidiyor. İktidarın da uyguladığı bu ekonomik politikadan vazgeçmek gibi bir niyeti yok. Yani bir tarafta çok ciddi uyarılar var. Bir tarafta da hükümetin ısrarla uyguladığı bir işte ne diyelim düşük faiz politikası, negatif faiz politikası ki dünyada hiçbir yerde %65'ler civarında bir negatif faiz yok. Sadece Türkiye'de var. Bu negatif faize rağmen şirketlerin ucuz kredi kullanmalarını dolar bozdurmalarına bağlayan bir yaklaşım var. Bunun sermaye kontrolü olduğunu söyleyen ekonomistler var. Ve seçime de eğer zamanda yapılırsa 11 ay var. Gerçekten ekonomi açısından son derece kritik bir sürece girildiğini söyleyebiliriz.
İstanbul'da yeni sel ve yine belediye başkanı tatilde. Ekrem İmamoğlu kendini bu sefer nasıl savundu acaba Yavuz Bey?
İstanbul'da yaşanan felaketlerde Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşımı hep konuşuluyordu. Daha önce de kar yağdığında İngiliz Büyükelçisi'yle bir yemek randevusu vardı. O çok tartışılmıştı. Yine bir sel felaket sırasında tatildeydi. Oradan fotoğrafları çıkmıştı. Şimdi de İstanbul'da aşırı bir yağış oldu ve sonrasında Ekrem İmamoğlu İstanbul'da olmadığını kendisi söyledi. Bir paylaşım yaptı. Bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi ama iktidar sözcülerinden İmamoğlu'na yönelik eleştiriler var. Özellikle Süleyman Soylu hemen her felakette ayağında çizmelerle fotoğraf veriyor ya da iş makinelerinin üzerinde fotoğraf veriyor. İktidar böyle yaparken İmamoğlu tatilini bile bozmuyor diye eleştirilerin muhatabı olmuştu. Ona yanıt verdi. Çizmeleri ben felaket olduğunda değil de felaket olmadan önce giyiyorum. altyapı çalışmaları sırasında kullanıyorum dedi Ekrem İmamoğlu. Felaket olduktan sonra çizmeleri giymenin bir manası yok dedi. Son aşırı yağışlar sonrasında İstanbul'da ağır bir sorun yaşanmadığını söyledi. Altyapı çalışmalarını bitirdiği bölgelerde özellikle sıkıntı yaşanmadığını söyledi ki geçmişte oralarda denizle karanın birleştiği görüntüler söz konusuydu. Mesela Üsküdar'da, mesela Eminönü'nde alt geçitlerde havuz oluşuyordu. Bunların oluşmadığını söyledi. Esenyurt'ta sıkıntılar yaşandı. Esenyurt Belediye Başkanı da mecliste AK Parti'nin sözcüsü, grup başkanı aynı zamanda. Ona biraz da gönderme yaparak oralarda dere yataklarına konut izinlerini ben vermedim dedi. Ayrıca olmaması gereken yerlerde inşaat izinlerini de ben vermedim. Altyapı çalışmalarını bu kadar kısıtlı da ben tutmadım dedi. AK Parti'nin yönetimleri sorumlu tuttu bundan Ekrem İmamoğlu ama çokça eleştirildi. Kendi partisi tarafından da, partiye mensup ya da partiye oy vermiş seçmenler tarafından da eleştirildi. Hem tatilde olması nedeniyle hem bunların hep Ekrem İmamoğlu'nun tatile denk gelmesi nedeniyle eleştirildi. Ona da verdiği yanıt, ben çizmelerimi olay olmadan önce, felaket yaşanmadan önce giyerim ve giydiğim için de bugün aşırı yağışlar sonrasında aşırı bir problem yaşamadık savunmasını yaptı.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.35'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere merhaba diyoruz. Necde Çimenli Bey'in mesajı: Sayın Biden 4 günlük Orta Doğu gezisinde Türkiye'ye gidip Erdoğan'la görüşür mü görüşmez mi diyor. Büyük soru, gitmese de nedeni yine soru demiş ve gitmiyor. Biden tabii Türkiye ziyareti söz konusu değil şu anda. İbrahim Bey Melbourne'dan: Devletime söz söyletmem, lakin göreve halka hizmet olan bir hükümet devletin tüm kurum ve kuruluşlarına sahip çıkmama acizliği göstererek suça bulaşmış, hatta ihanete ortak olmuştur demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım: Farkında mısınız, iktidarın borazanı olan medya yaklaşmakta olan seçimlerde her gün darbe yapılacakmış gibi programlar yapıyor. 6 yıl önce de böyle borazanlık yapan Recep'in Sesi medyası aynı algıları yaratıyordu. Sanırım seçime gitmeden yeniden darbe oyunlarıyla karşılaşabiliriz. Olsun, nasılsa binalara çıkıp F-16'lara kafa atan kafalar bizde var oldukça siyasi ayağı araştırmaya gerek yok demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey de 15 Temmuz dinci cemaat ve gerici hükümetin çıkar savaşına tanık olmuştuk. Siz bakmayın AKP hükümetinin darbe dediğine, hiç suçu günahı olmayan yüzlerce insan hayatını kaybetti. Askeri öğrencilere tuzak kurup hepsini hapse attılar. Tayyip abi videosunu bekliyoruz. Bu videonun darbenin nasıl bir tiyatro gibi hazırlandığını öğreneceğiz. Müslüm Baba'nın dediği gibi sizi Tanrı bile affetmeyecek demiş bu dinleyicimiz. Yenişehir Rumuzu dinleyicimizin mesajı da şöyle: Deniliyor ki Türkiye'ye hilafet getirilmek isteniyor, istenmesine gerek yok. İmam Hatip mezunu imanlı insan Başkan Erdoğan cemaat ve tarikatlarla işbirliği içinde ülkeyi bir halife gibi yönetiyor. Bu huzurlu ahlaki ortam ve refah içindeki halk da kendisini 20 senedir iktidarda tutup destekliyor demiş bu dinleyicimiz. Ali de Rumuzu dinleyicimizde: Benim saf ve temiz Türk kardeşlerim SBS Türkçe'yi Türk radyosu sandıkları gibi altılı masanın Joe Biden'ın projesi olduğunu anlayamadılar. Bu altılı masa Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne anahtar teslim verecek demiş bu dinleyicimiz. Mahmut Bey de 15 Temmuz darbe girişiminin araştırılması için verilen meclis önergesi MHP ve AK Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İşte bu durum haklı olarak akıllarda bir soru işareti yaratıyor demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, şimdi bir önemli bir röportajımız var. Victoria Polisi Toplu Taşım Güvenliği bölümünden Sergeant Halife Hatice Güler'den yeni başlatılan Stop It programı hakkında bilgi alıyoruz. Sayın dinleyiciler, Victoria Polisi Toplu Taşım Güvenliği'nden sorumlu bölümde çalışan Sergeant Hatice Güler'le konuşuyoruz. Hatice Hanım, SBS Türkçe'ye hoş geldiniz öncelikle.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bize Victoria Polisi'nin yeni başlattığı bir inisiyatif olan Stop It hakkında bilgi vereceksiniz ama önce Bulunduğunuz bölümün sorumluluk alanlarından biraz bahsedebilir misiniz? Victoria Police Transit bölümünde çalışıyorsunuz.
Hı hı. Benim son 4 yıldır Transit Safety Division'da çalışıyorum. Bu Transit Güvenlik Birimi olarak tercüme ediliyor Türkçe'de. Toplu taşımadaki tüm toplu taşıma dediğimizde tren, tramvay, otobüs her türlü toplu taşımanın içinde tren istasyonlarında, duraklarında ve aynı zamanda bu istasyonlara bağlı olan alanlardaki suçları araştırıyoruz. Bir de tren istasyonlarına görev alan PSA'lar var, Protective Service Officer'lar. Onlar da bizimle birlikte çalışıyor.
Yani böyle inerken gördüğümüz polis memurları değil mi onlar?
Tabii onlar polis memuru değil. Onlar Protective Service. Onların yetkileri sadece toplu taşımında geçerli sadece. Toplu taşımın dışında herhangi bir şeysi yok onların, yetkisi yok. Eğer orada herhangi bir şekilde cinsel taciz olduysa, gasp olduysa onların hepsine müdahale edebiliyorlar. Aynı zamanda ceza da yazabiliyorlar. Fakat o toplu taşımının dışında herhangi bir şekilde yetkileri yok.
Hatice Hanım, Stop It hakkında konuşacağız şimdi. Dün tren istasyonunda panoda reklamını gördüm. Önce Stop It nedir? Bize biraz anlatabilir misiniz acaba?
Stop It, toplu taşımadaki istenmeyen cinsel içerikli davranışlara maruz kalan ya da şahit olan kişilerin cep telefonlarından polise gizlice bildirmeleri sağlayan yeni bir araç.
Yani bu bir SMS mesajı değil mi? Bir telefon var. Telefon numarasını da söyleyeyim ben. 0-499-455-455. Buna Stop It diye bir mesaj atıyoruz sadece değil mi? SMS
evet.
Mesajı.
Tek kelime olarak Stop It. Tek kelime olarak buraya SMS olarak mesaj gönderiyorsunuz. Bunları gönderdiğiniz, yani dediğim gibi herhangi bir şeye şahit olduysanız veya maruz kaldıysanız buraya Stop It diye mesaj gönderiyorsunuz. Mesajı gönderdikten sonra gönderen kişiye Victoria Police tarafından bir link gönderilecek. O linkin içerisindeki sorulan sorulara cevap veriyorsun. Oradaki konumunu söylüyorsun, nerede olduğunu, trende misin, otobüste misin, tramvayda mısın, onları bildiriyorsun. Neler gördüğünü, orada başlıklar var, 6 tane başlık var. Bu başlıkların bir tanesini seçiyorsun. Ondan sonra oraya kısaca detaylarını yazıyorsun. Eğer sizi herhangi bir sıkıntıya sokmayacaksa, tehlikeye atmayacaksa şahsın fotoğrafını çekip onu da yükleyebiliyorsunuz.
Bu acil bir şey için değil, yani sonuçta şikayet falan değil de biraz kayıt için değil mi? Yani sonuçta bir suç işleniyor orada, bunu polise haber vermek için sadece kimliğimizi açığa çıkarmadan.
Tabii ki bunu gizlice ne yapıyorsunuz, isim vermek mecburiyetimiz yok. Fakat eğer alınan bilgi ciddi bir anlamdaysa polis ekibi size ulaşacaktır.
Hatice Hanım, bu 12 dil artı İngilizce'de ve bu 12 dil arasında Türkçe'de var. Türkçe konuşulan topluma ulaşmaya çalışıyoruz bu konuda değil mi?
Tabii ki.
Şimdi tavsiyemiz de 0-499-455-455 numaralı hattı telefonumuza kaydetmeyi. Sonuçta acil durumda tuşlara dokunarak yapmaktansa en azından hazır telefonda olması çok daha mantıklı herhalde.
Tabii ki. Bizim herkese tavsiyemiz şu anda zaten trenlerde görev alan polis memurlarımız ve PSA'larımızı şu anda topluma iletmeye çalıştıkları konu bu telefon numarasını herkes telefonla kayıt etsin. Dediğim gibi yani çünkü şöyle bir durum oluyor bazen. İnsanlar bir şey görüyor, bir olay görüyor. Aa ben bunu 3-0 arayıp acil değil bu, ben bunu bildirmeyeyim. Sonra bildirdim diyor ve daha sonra unutuyorlar. Ve toplu taşımadaki %75 olaylar bize intikal etmiyor maalesef. Çünkü insanlar diyor ki ben bu suç mudur, suç değil midir emin değilim. Dolayısıyla ondan dolayı polisi aramıyorlar.
Cinsel taciz şikayette bulunmakta zaten bayağı bir eksiklik var herhalde.
Kesinlikle. Bu sadece cinsel taciz değil. Yani biz de cinsel taciz söylüyoruz. Evet bunları bildir diyor. Yani istenmeyen cinsel davranışlar, şüpheli davranışlar, ondan sonra saldırgan davranışlar, uyuşturucu ve alkol kullananları, aynı zamanda grafiti dediğimiz duvar yazıları veya da kamu malına zarar verme gibi şeyleri bunları da bildirebiliyorlar bu Stop It sayesinde. Çünkü biz çok ümitliyiz bu konu hakkında, Stop It konusu hakkında. Çünkü alınan bilgilere göre mağdurların %75'i bayan,
tabii.
16 ile 34 yaş arası ve bunların çoğu bildirmiyor bize. Polis yani diyorlar ki bunun ciddi bir şey değil, bildirmeyin, polisin zamanını harcamayın, etmeyin. Sonuçta toplu taşımayı kullanmakta çekinen ve korkan insanlar oluyorlar.
Sırf bu yüzden değil mi?
Yani, tabii ki çünkü toplu taşımı kullanan 10 kişiden 3 tanesi muhakkak bir şekilde cinsel tacize ya maruz kalıyor ya tanık oluyor. 10 kişiden 3'ü de çok yüksek bir rakam.
Korkunç bir oran.
Tabii ki, tabii ki. Yani çünkü sayılarımız var elimizde. Onlara bakıyoruz, ondan sonra diyoruz ki yani böyle bir trend var. Mesela dediğim gibi eğer Afield'la Kaybek arasında belli bir trend var. İşte şu saatlerde şu uyuşturucu satılıyor. Şu saatlerde böyle kişi biniyor. Mesela Faulkner stasyonundan biniyorlar. Böyle yapıyorlar. Veya da okul saatleri altına biz upskill için diyoruz. Kız öğrencilerimize yönelik çok çirkin bir saldırı. Cep telefonları alıyorlar. Kızların yanından geçerken cep telefonu altına tutuyorlar. Çamaşırların altından görüntü alıyorlar. Ve bunu sadece yandan geçerken yapıyorlar. Upskirting dediğimiz kıyafet altından görüntü almak. Ve bunu maalesef çocuğun yani kız öğrencilerimize çok yapıyorlar.
Ve şikayette bulunanların sayısı da az diyorsunuz.
Tabii ki çok az. Çünkü dediğim gibi bir yaşları küçük, emin değiller, korkuyorlar, uzaklaşıyorlar oradan. Daha sonra unutuyorlar. Ve diyorlar ki aman ben bunu bildirsem ne olacak sanki diyorlar.
Bir de şey var değil mi? Yani nasıl olsa her gün oluyor. Bu o kadar da ciddi değil diyenler de vardır herhalde. Yani
aynen.
Bu konunun ne kadar ciddi olduğunun farkında bile olmuyor çocuk sonuçta. Çocuk yaşta.
Tabii ki. Veya da diyor ki bu dediğiniz gibi her gün olan bir şey. Ne olacak sanki diyorlar. Yani bunu normalleştiriyorlar ve normalleştirmemeleri lazım. Çünkü her birlikte buna bir hayır demek lazım.
Hatice Hanım, olayı anında yapmak zorunda değiliz değil mi? Yani trenden indik ve bu aklımıza takıldı ve bunu bildirebiliyoruz Stopit'le herhalde.
Tabii ki olay anında ama bunun asıl amacı olay anında bildirmek. Çünkü orada direkt olarak saat, tarih, her şey kayıtlı olduğu için. Çünkü olay anında bildirmeseler insanlar mesela eve gidiyor, yemek yiyor veya da bir yere gidiyorlar. Daha sonra da unutuyorlar ve gerek duymuyorlar bildirmelerine.
Ben trende gidiyorum. Birkaç kişi bir kadını taciz ediyor ve tavsiyeniz buna müdahale etmemek ve doğrudan 0499 455 455 numaralı hattı mı aramak yoksa 30 mı aramak?
Şimdi bir şeyi görüyorsanız yani eğer siz yakında değilseniz, biraz gerideyseniz 30 aramayı tavsiye ederim o anda. Acil bir durumda kesinlikle 30 aramanızı tavsiye ederim. Zaten siz Stop'a mesaj gönderdiğiniz zaman size bir link gönderilecek. O linkte bazı sorulara cevap evet veya da hayır diye cevap verdiğiniz zaman onlar o değerlendirmeyi yapıyor o link içerisinde. Acil olduğunu o anda diyor ki bu acil diyor ve sizi 30'a yönlendiriyor.
30 dışında acil olmayan olaylar için arayabileceğimiz 131-444 numaralı bir hat var.
Evet.
Formu doldurup cevap vermeyi beklemektense bu numarayı aramamız daha kolay değil mi? Veya Crime Stoppers'ı aramak 1800-333-30'dan.
Stoppers sadece dediğim gibi trenlerde ve toplu taşımda olan olaylara ayrı bir birim olduğu için biz her şeyi tek şemsiye altında biriktirmeye çalışıyoruz. İnsanlardan gelen her bilgi bizim için çok değerli.
Hatice Hanım, toplu taşımda mesela bir hatta belli bir bölgede büyük bir şikayet var. O zaman ne yapacaksınız? Yani Stopit üzerinden siz anlıyorsunuz artık bir harita çiziyorsunuz herhalde. Olay haritası çizebileceksiniz Victoria veya Melbourne çapında. Sonra ne oluyor?
Dediğim gibi bütün bilgiler toplandıktan sonra nereye ağırlık gerektirirse biz polis operasyonlarımızı orada düzenliyoruz. Elde edilen bilgilere dayanarak.
Yani daha fazla personel koyuluyor, daha fazla öncelik tanınıyor falan değil mi?
Tabii ki daha fazla öncelik tanınıyor. Özel ekiplerimiz var, sivil ekiplerimiz var, operasyonlar düzenliyoruz. Bu operasyonlar aynı zamanda toplu taşımayı da ondan operatörleriyle birlikte düzenlediğimiz ayrı operasyonlar var. Birlikte çalışıyoruz. Yani bize nerede ihtiyaç olduğunu bu haritadan çıkartabiliyoruz.
Hatice Hanım, tekrar dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. 0499 455 455'e SMS mesajı tek kelime Stop It olarak gönderiliyor ve bu form link olarak geri geliyor ve onu dolduruyoruz. Eğer toplu taşım araçlarında herhangi bir cinsel taciz veya taciz olayı ya da şüpheli bir olay ya tanık olduğumuz zaman değil mi?
Kesinlikle. Maruz olduğunuz zaman aynı zamanda tanık olduğunuz zaman sizi birisi oradan izliyorsa veya da telefonunu kaldırıp da eğer sizi çekiyor gibi görünüyorsa, sizi rahatsız ediyorsa onlara dahi gönderin. Şimdiye kadar ilk açıldığından bu yana çok fazla gün geçmedi. 20-30 tane şu anda ihbar aldık. Bu 20-30 tane ihbarın içerisinde 3 tanesi çok ciddi bir ihbar ve onları şu anda alıştırıyoruz.
Hatice Hanım, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Kolay gelsin size.
Peki, çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin.
Müzik.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, COVID-19 vaka sayısında devasa bir artış var. Avustralya çapında ayrıca son 24 saatte 66 kişinin de Avustralya çapında COVID-19'dan dolayı öldüğü bildiriliyor. Bunlardan 20 tanesi Queensland'de, 17 tanesi Victoria'da ve 14 tanesi de New South Wales'da hayatını kaybetti. Uzmanlar vaka sayısında hızlı artış olsa da tepe noktasına gelecek ay ancak gelebileceğimizi söylüyor.
Avustralya'daki yeni COVID-19 vaka dalgasının Ağustos ayında tepe noktasına çıkması bekleniyor. Sağlık sistemi zaten mevcut durumda alarmda. Bir de huzur evlerine getirilen kısıtlamaların kalkmasıyla beraber bu merkezlerde de ölümlerin artmasına endişeleniliyor. Avustralya çapında COVID-19 vaka ve hastanelik olanların sayısı her geçen gün artıyor. Ancak birçok uzman henüz tepe noktasına ulaştığımız görüşünde değil.
As best as we can tell, the peak's going to be there, but not quite as bad as in January at this stage.
Burnett Enstitüsü'nden Profesör Margaret Hallard, tepe noktasına Ağustos'ta ulaşacağımız görüşünde. Tahminlerimize göre tepe noktasına Ağustos'ta ulaşacağız ancak bu Ocak'taki kadar kötü olmayacak diyor. İnsanlara tavsiyesi de salgın durumda bulaşmayı durdurmak için yapacağınız ufak önlemler. Salgını kırmak için maske takın, aşı olun ki bahsettiğimiz tepe, tepe olmasın. Bu muhteşem olur diye konuşuyor. Ülke çapında sağlık sistemleri de büyük baskı altında. Sadece Victoria'da COVID-19 veya grip yüzünden 2000 kadar sağlık görevlisi izinde. Alfred Hastanesi'nde elektif ameliyatlar ertelenmiş durumda. Victoria'nın Başbakan Vekili Jacinda Allen, sundukları hizmetler konusunda hastanelerin karar vermesi gerektiğini söylüyor.
At the local level, the hospitals are best placed to make those really difficult decisions.
Yerel bazda sundukları hizmetlere en iyi karar verebilecek kurumlar hastanelerin kendisi diyen Allen, bu zor dönemde insanlara gerekli hizmetlere ulaştırıp kışı atlatmanın öncelik olması gerektiğini söylüyor. Beklenen tepe noktası öncesi COVID'e karşı en zayıf olan kesim, yaşlılar ve huzur evlerinde kalanlar konusunda endişeler artmış durumda. Sydney'in güneyindeki Huntington Gardens huzur evinde yönetim kalanlarla konuyu tartışmış ve ziyaretçiler için aşı kuralının kalması yönünde karar verilmiş. Huzur evinin müdürü Feng Chen, misafirlerin büyük çoğunluğunun ilave kural istemediğini söylüyor.
All the residents express their wishes and they just say keep going with current arrangement.
Tüm kalanların mevcut kurallarla devam edilmesi gerektiği görüşünü bildirdiğini söylüyor ve ziyaretçilerin aşılı olması çağrısını yapıyor. Huzur evinde kalan 171 kişi için bu olumlu bir gelişme.
I think if they people want to visit in the aged care, they should be vaccinated. We are all vaccinated.
Gelen ziyaretçiler aşılı olmalı. Hepimiz aşılıyız. Neden gelip bizi hasta etsinler diyor bu kişi.
I feel that people who aren't vaccinated should not be allowed in because the, you know, everybody...
Aşı olmayanların alınmaması gerektiğini düşünüyorum diyen bu kişi de herkes burada doğru kararı verdi. Bazılarının aşının gereksiz olduğunu düşünmesine inanamıyorum diye konuşuyor. Ancak Victoria ve Queensland'dan sonra New South Wales eyaletinde de huzur evlerine ziyaret için aşı zorunluluğu kaldırılmak üzere. Şu anda ülke çapında 800'den fazla yaşlı bakım evinde COVID-19 salgını var ve buralarda her hafta 100 kadar insan ölüyor. Federal Yaşlı Bakım Bakanı Annika Wells, hükümetin huzur evlerinin güvenliğine odaklandığını söylüyor.
We have seen an increase of vaccination rates in residents in aged care.
Huzur evlerine 6 hafta kadar önce gönderdiğimiz açıklama sonrası aşılanma oranında büyük artış gözlemledik diyen bakan, 4. doz aşılamada %15'lik artış olduğunu belirtiyor. Bu konuda bize yardımcı olan tüm huzur evi yönetimlerine teşekkür ederim diye konuşuyor. Bakan gelecek hafta huzur evi yöneticileriyle bir araya gelip salgına karşı önlemleri konuşacağını da belirtiyor.
Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir spor bölümümüz var ve hafta sonunda sporda gündem yine filenin sultanları. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi finali yolundaki rakibi son Avrupa şampiyonu İtalya. Türkiye Kadınlar Voleybol Milli Takımı yani Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Ankara'daki mücadelenin ilk setini Tayland 23-25 alarak 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan bölümünde ağırlığını ortaya koyan Ay Yıldızlılar ikinci seti 25-15, üçüncü seti 25-18 ve dördüncü seti 25-21 kazanarak rakibini 3-1 mağlup etti. Türkiye-İtalya maçı 16 Temmuz Cumartesi yani yarın oynanıyor. Maç Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle pazar sabah 1.30'da başlayacak. Milletler Ligi finali ve üçüncülük maçları da bir gün sonra yapılacak. Diğer yarı final maçında da Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup eden Sırbistan'la Japonya'yı eleyen Brezilya karşılaşıyor. Türkiye 2018'de gümüş ve 2021 yılında da burada bronz madalya kazanmıştı. Victoria'daki toplum takımlarımıza dönecek olursak Premier Lig'deki Hume City yani Anadoluspor deplasmanda Heidelberg'le karşılaşıyor. Maç 17 Temmuz pazar saat 3'te. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligindeki Hilal Spor yani Wirralsea United da pazar günü 3'te evinde Keeler Park'ı ağırlayacak. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligindeki Albion Türk Gücü Albion Rovers bu akşam 20.30'da evinde Mill Park'ı ağırlıyor. Aynı ligdeki Çağrıspor yani Hume United ise yarın 3'te Epping City deplasmanına çıkacak. Sayın dinleyiciler, bir iki tane programın sonuna yaklaştık. Bir iki tane daha mesaj okumadan önce burada SBS'te Sri Lankalı arkadaşlar var. Onlarla konuşmalarımızdan bazı edindiğim bilgileri paylaşmak istiyorum sizle. Sri Lanka'da dolar olmadığı için devlet olarak bir petrol veya ilaç alamadıkları için insanlar, en azından bu konuştuğum arkadaşın ailesi hastaneye gidemiyormuş ve ilaçları buradan yolladığını söylüyor bir süredir ve tabii şu andaki durumdan dolayı çocuğu, yeni doğmuş çocuğun da annesine babasına gösteremediğini henüz söylüyor. Çünkü yani çocuğu hastalanırsa hastaneye götürecek petrol olmayacak, hastaneye gitse ilaç olmayacak, ülkesine gitmeye korktuğunu söylüyor bu durumda. Sayın dinleyiciler, pek zamanımız kalmadı. Varcan Sayat Bey'in mesajını okuyup bu haftaki yayını bitirelim. Madem afetler tatil yapılarak idare edilebiliyor, o zaman İstanbul'un da tatil bana yakışıyor diyen bir belediye başkanı ihtiyacı yok demiş Varcan Sayat Bey. Sayın dinleyiciler, bir sonraki radyo programımız 18 Temmuz Pazartesi saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.